Ayrım 18.
Peki bu hayat zor olmuyor mu senin için? Geniş geniş gülümsedi. Bu hayat çok güzeldir dedi. Hamik Dağı'nda bin bir çeşit çiçek var. İstediğimi istediğim zaman kokluyorum. Bir çiçeği değil, bütün çiçekleri koklama hakkım var. Hayat çok lezzetlidir. Mutluluktan delirecek gibiydi. Bin yıllık kazının sonucunda keşfedilen halis bir pırlanta külçesine bakar gibi bakıyordu Azeroğlu'na. Peki köyde ne diyorlar senin bu durumuna? İlk başta çok patırtı çıkardılar, aldırmadım. Zamanla alıştılar. Peki hakkında dedikodu yapmıyorlar mı? Benim kimseye bir zararım dokunmuyor ki, herkes biliyor, niye yapsınlar? Kadınlar konuşuyorlar mı seninle? Konuşuyorlar, niye konuşmasınlar? Bizim köy iyidir. Bazı kadınlar şaka yollu bana diyorlar ki, kız Naciye, en iyisini sen yapıyorsun. Neyle geçiniyorsun? Yalnız başına yaşıyorum. Çocuğum olmadı, köylüler bana kısır Naciye diyorlar. Bir ineğim, 4 tane de keçim var. Küçük bir tarlam var, bostanım var. Kendinden emin ve son derece rahat konuşuyordu. Mutluluk perilerininki gibi parlıyordu saçları. Ayağında naylon bir terlik vardı. Beyaz çiçekli, kırmızı ve tülden ince bir entari giymişti. Durmadan gülümsüyordu. Sen evli misin diyerek güldü. Evlenmeye fırsat bulamadım. Kıvırcık saçlı da evli değil herhal. Hayır değil. Dağlarda bekar bekar dolaşıyorsunuz. Hiç kadın arkadaşınız yok mu? Yok. Boynunu kırarak Azeroğlu'na derin derin baktı. Kıkır kıkır güldü sonra. Ne gülüyorsun? Hayatımda hiç kimseyle böyle tatlı tatlı konuşmamıştım. Seni sevdim doğrusu. Kıvırcık saçlı da senin gibi mi? Devrimciler böyle mi hep? Devrimciler bağnaz değil, geniş düşünürler. Aydın ve engindirler. Ama içlerinde bağnaz olanlar da var. Bir gün o kıvırcık saçlıyla beraber benim eve gelin. Birkaç gün kalın, günlerce kalın, size bakarım. Kirlilerinizi yıkarım, sohbet ederiz. Köylüler bizi senin evinde görürlerse kötü olur. Yanlış anlama, bizim davamıza zarar gelir. Çevrede dedikodu yaparlar. Ben kirli bir kadın değilim ki. Yalanım dolanım, gizlim saklım yok ki. Hayır, yanlış anladın. Bazı kötü insanlar bizleri karalamaya çalışırlar. Eğer ben temiz bir kadınsam, benim evime gelmek yanlış değilse, bazılarının karalamasından korkmamak lazım. Onların karalamalarına karşı benim de bir insan olduğumu söylemeniz lazım. Benim evimin de diğer evlerden farksız olduğunu anlatmanız lazım. Sizi seviyorlar, dinlerler sizi. Anlattıkların çok doğru ama köylü milletini sen bilmiyor musun? Sen de haklısın diyerek sol böğrünün üzerine uzandı Naciye. Azeroğlu'na bakıp anlamlı anlamlı güldü yeniden. Yoksa benden mi korkuyorsun? Ben kimseden korkmam. Bravo, ben de hoşlansam da hatta deliler gibi sevsem de beni istemeyen hiç kimseyi Hamik Dağı'na çağırmam. Çağırsam da sohbet için çağırırım. Ayağa kalktı, eşarbını düzeltti. Açsan gidip evden yemek getireyim diyerek üzerini çırptı. Hayır, teşekkür ederim, torbamda ekmeğim var. Benim ev köyün girişindeki beyaz evdir. Pınar'ın yanındaki ev. Sıkışırsanız gece gelin. 3 kere kapıyı vurun, köpek yoktur, korkmayın. Durdu. Garip garip gülmeye başladı. Güneşe ve Hamik Dağı'nın zirvesine baktı. Kıvırcığa selamımı söyle. İkinizi de ya evime ya da Hamik Dağı'na davet ediyorum. Sevişmeye değil tabii, arkadaşça sohbete. Tiz kahkahalar attı yeniden. Eğilerek dizlerine dayandı. Eşarbı arkaya kaydı. Siyah granit gibi parladı saçları. İçini olduğu gibi açan ilginç bir kadın diye düşündü Azeroğlu. İnanın ben sohbeti çok seviyorum. Çok da ihtiyacım var. Bana çalışmalarınızı, geçmişinizi anlatırsınız. Bir bakarsınız ben de devrimci olurum. Gezerim sizinle dağlarda. Dağlarda gezmekten daha güzel ne var? Naciye ayrıldıktan sonra Azeroğlu biraz kestireyim derken rüyalı derin bir uykuya daldı. Yüzüne tek tük yağmur damlalarının düşmesiyle uyandı. Gökyüzünü baştan başa kara bulutlar kaplamıştı. Ormanda hafif bir esinti vardı. Yarpuz ve palamut kokulu esintiler kesiyordu birbirini. Hamik Dağı'nın doğu yakasında dev bir ağaç vardı. Azeroğlu ağacın kovuğuna sığınmak için ormanı geçerek dereye indi. Yokuşu tırmandı, ağaca yaklaştı. Dalları dilek çaputlarıyla rengarenkti. Her gelenin kovuğun içinde konakladığı belli oluyordu. Azeroğlu girip oturdu. Kovuğun içini yontmuş, oymuşlardı biraz. Gözüne kurşun kalemle yazılmış, belirsiz gibi görünen yazılar çarptı. Bu kutsal ziyaret ağacının kovuğuna ne yazmışlar acaba diyerek yazıları okumaya başladı. Önce maniyi andıran, alt alta dizilmiş üç kısacık mısrayı okudu. Naciye'yi soydum, kovuğa koydum, dayadım, doydum. Azeroğlu buruk bir tatla gülümsedi. Yandaki cümleyi okudu. Naciye'ye ilk koyan benim. Bunun altında kırmızı kalemle yazılmış bir başka cümle vardı. Sana ilk koyan kimdir, onu da yaz. Yukarıda kara kalemle yapılmış, ilkokul öğrencilerininkini andıran bir keçi resmi vardı. Sağ bölümde uzun bir cümle tırmanıyordu kovuğa. Mübarek ağaca yazı yazanlar hem orospu çocuğudur hem de Muaviye'nin torunlarıdır. Bu yazının hemen altında, "Seni biliyorum İbne, konuşma" ibaresi yer alıyordu. Eciş bücüş çizgilerin dışında başkaca bir şey yoktu. Toprağa yaklaşan gökyüzü korkunç patlayışlarla yırtılıyordu. Amansız bir yağmur, sis ve karartı basmıştı ormanı. Köylülerin ormanın ve dağların sırrını çözmeye çalışır gibi düşünüyordu Azeroğlu. 25 yaşına basmıştı. Dağlarda yalnız gezdiği için güdüleri bir tilkininki kadar gelişmişti. Uzaklardan gelen çoban kızların bağırtılarını dinledi. Yıldırımlar peş peşe düşüyordu. Yağmurun duracağı yoktu. Kurumuş yapraklardan yükselen buhar, toprak kokusuyla birlikte ormanın tomurcuk ve reçine kokusunu bastırıyordu. Yağmur gece boyu sürüp gitti. Azeroğlu ekmek peynir yedi, üşüdüğü için uyuyamadı. Şafak söktüğünde kovuktaki yazıları bıçağıyla kazıdı. Yağmur şiddetini kaybetmişti. Şeffaf bir aydınlık inmişti yapraklara. Azeroğlu kovuktan çıktı. Üç Pınar köyüne doğru yol aldı. Patikada bir öküzle karşılaştı. Öküz dertli dertli baktı Azeroğlu'na, yol verdi. Geri dönüp öküze baktı. Öküz de ona baktı. Devrimcinin halinden öküz gibi halis bir emekçi anlayabilir ancak diye düşündü. Köy uyuyordu. Çeşmenin başında yüzünü yıkadı, karşıdan bir koca karı geliyordu. Elinde kova vardı, hafif kamburumsuydu. Çok yavaş yürüyordu. Azeroğlu'nun yüzüne baktı, acıdı. Kim olduğunu sormama lüzum yok, sen talebesin, dağdan geliyorsun dedi. Anasız babasız, sersebil, o dağ senin, bu dağ benim, vah vah vah. Azeroğlu mendiliyle yüzünü kuruladı. Koca karıya bakıp gülümsedi. Hızır yardımcınız olsun, benimle gel de karnını doyur. Koca karının elinden kovayı aldı, çeşmeden silme doldurdu. Eve doğru beraber yürümeye başladılar. Yol vıcık vıcık çamurdu. İçeri girdiler, sağ gözü şişmiş, suratı çürüklerle dolu bir kadın karşıladı onları. Elleri hamurluydu. Karnında 4-5 çocuk varmışçasına yürüyordu. Hayatında ilk kez bu kadar büyük bir karın görüyordu Azeroğlu. Kadının kalçaları şaşılacak derecede yere yakındı. Soğuk, isyankar ve çarpık bakıyordu. Kocan olacak Dürzü yine başladı öksürmeye. Bir bardak sıcak süt götür de boğazı yumuşasın dedi koca karı. Gebersin de kurtulam diye hiddetlendi kadın. Kapı aniden açıldı. Yan odadan buzul çağının insanlarını andıran iri kıyım, haylice kıllı bir adam çıktı. Çıkar çıkmaz da kadını saçlarından yakalayıp yere uzattı. Suratına ve sırtına yumrukları indirmeye başladı. Ben geberince sen rahat edeceksin he? Kadın ateşe düşmüş gibi bağırıyordu. Azeroğlu oturduğu yerden fırlayarak adamı kucakladı. Evinde böyle bir yabancının olduğunu yeni fark etti adam. Bu kim ya? Bu nereden çıktı diyerek silkinip attı Azeroğlu'nu kenara. Sen yabancısın, kenarda dur, karışma işimize. Yazıktır, dövme gebe kadını. Tutma, çekil dedim sana. Azeroğlu yeniden sarıldı adamın kollarına. Adam kadının kalçasına tekme savuruyordu habire. Bağırdı, yeniden silkinip kurtuldu Azeroğlu'ndan. Azeroğlu bu sefer adamın önüne geçti. Koca karı köşeye çömelmiş ağlıyordu. Ulan sen bela mı geldin bu eve it oğlu it diyerek Azeroğlu'nu kolundan yakalayıp kaşla göz arasında dışarı attı. Azeroğlu'na bir yığın küfür sıralayıp kapıyı kapattı. Ayağı kayıp sırt üstü çamura uzanmıştı. Çamurdan yavaş yavaş kalkıp kapıya dayandı. Kadınların ağlayışlarını dinledi. Dayak durmuştu ama adamın bağırtısı ve galiz küfürleri eve egemendi. Çay getir getirmez, sırtımı kesele keselemez, ses etme dersin ses eder, pilav yap dersin çorba yapar, tavuğu kes dersin ördeği keser, karı değil zulümsün zulüm, İnşallah geberirsin de kurtulurum köpeğin en iyi. Azeroğlu kapıyı vurdu, adam makinalı tüfek gibi konuşuyordu, başım belaya girer diye düşündü, sırtını temizlemek için Pınar'a gitti, müthiş acıkmıştı, sabah ayazı dizlerini ve çenesini titretiyordu. Adamın sesi Pınar'a kadar ulaşıyordu. Yolun ortasında duran ihtiyar köpeğin dışında köy tekmil uyuyordu. Azeroğlu Deşt mağarasında 3 gün hasta yattı. 3 gün aradıktan sonra buldu onu Ali Haydar. Bir yığın mağaraya ve boş köme girmiş, sempatisan köylülere sormuştu. 2 posta kutusuna da bakmış ama nerede olduğuna dair herhangi bir not bulamamıştı. Mağaraya girdiğinde sıcak bir havayla karşılaştı. Dipte ateşin yanında kıvrılıp yatmıştı. Ne ekmeği ne de suyu vardı. Ali Haydar'ı görünce sevinçten gözleri parladı. Hızır'a inanmıyordum, bundan sonra inanacağım dedi. Hiç boşuna inanma. Beni sana Hızır göndermedi. İz köpeği gibi 3 gündür izindeyim. Aramadığım, girip bakmadığım delik kalmadı. Aşağı Doluca yaylasında köylüler arasında kavga çıkmıştı. Azeroğlu'nu harıl harıl aramasının sebebi buydu. Beraber gidip köylüleri barıştıracaklardı. Azeroğlu başından geçenleri anlattı. Köylü kininin küllenmesi için aradan 2 ay geçmesi gerektiğini ileri sürerek barıştırma görevini erteledi. Ali Haydar'ın beraberinde getirdiği yiyecek torbası yine her zaman olduğu gibi zengindi. Taze ekmek ve tereyağının gribi yeneceği kesindi. Demli çay ve biraz da kavurmayla yeşil soğan koydu sofraya. Pişmiş yumurtadan 3 tanesini soydu, yarım turp kesti. Çulun altından kalkmış, açlıktan refaha ve damak zevkine balıklama dalmıştı Azeroğlu. Herkese bal, kavurma, yeşil soğan ve pişmiş yumurta vaat eden bereketli bir programa sahibiz. Bu programın gerçekleşmesini engelleyecek 1 milyona yakın silahlı adam var. Tank, top ve uçak barikatı var dedi Ali Haydar. Bu güçlü barikat yine 1 milyona yakın taze bir güçle aşılacak. Bu benim için sorun değildir. Beni asıl düşündüren, biz bunu aşıp iktidara oturduktan sonra bizi hangi güçlerin aşacağıdır, diyerek ateşe odun attı Azeroğlu. İktidara yerleşen bir devrim devrimlerle ilerler. Devrimlerle ilerlemeyen bir iktidara zaten devrimci iktidar diyemeyiz. O takdirde bu iktidarı tabandan gelen yeni bir devrimin aşması kaçınılmaz olur. Azeroğlu bir yumurta daha soydu. İktidara oturan bir gücün sürekli olarak devrimlerle ilerlemesine ben inanmıyorum dedi. Devlet iktidarı düzen ve sükunet demektir. Devlet iktidarını elinde tutan devrimci bir güç, belirli bir dönem için devleti devrim uğruna seferber edebilir. Ama sınıfsız topluma kadar, yani 1000 yıl, 3000 yıl durmadan devleti devrim için seferber edemez. Şu veya bu şekilde devlete sonunda yenilir. Bolşeviklerin yenildiği gibi. Sürekli devrim ateşi işçi sınıfının ve halkın bağrındadır. Sınıflı toplumlarda genel olarak düzen devlete, anarşi ise halka aittir. Sosyalizmde bir sınıflı toplumdur. Sosyalizmde de yeni bir devrimi, tabandan gelen başka devrimler izleyecektir. Bu kaçınılmazdır. Desene ki devrimsiz hayat olmaz, kesinlikle olmaz. O zaman sınıfsız toplumda da devrim olacaktır dedi Ali Haydar. Tabii olacak. Ama sınıfların olmadığı toplumlarda sınıf gerçekliğine dayanan devrimler de olmaz. İleri ile geri arasındaki ilişki, mücadele ve devrim ilişkisidir. Eskiye karşı yeninin mücadelesi devrimi içerecektir. Yeni, eskinin yerini ya evrim ya da devrimle alacaktır. İnsan hala önemli ölçüde hayvandır. İnsan hayvanlıktan kurtulduğu müddetçe devrimlerde hayvani karakterden sıyrılacaklardır. Kansız devrim düşünemiyoruz. Ekonomik ve kültürel gerilik, insanın evrimsel geriliği, sınıflılık gerçeği her şeyimize kanı bulaştırıyor. Halbuki en güzel, en sağlıklı devrimler kansız devrimlerdir. Örneğini mumla arayıp da bulamadığımız devrimler yani. O gün ve o gece mağarada kaldılar. Ertesi sabah Hakis köyüne, bal ve ceviz aldıkları köylünün ahır ve tarla işlerine yardım için gittiler. 2 gün çalıştıktan sonra yeniden Deşt ormanlarına döndüler. Topladıkları kuru dallardan ve kütüklerden küçük bir hayma ördüler. Daha önce Azeroğlu Haydar'la birlikte bir hayma kurmuştu. Gece haymanın bir köşesinde ateş yakıp uyumuşlardı. Hayma tutuşmuş, söndürememişlerdi. Bereket versin ki orman kuru değildi ve o gecede rüzgar yoktu. Yoksa deşt ormanlarının bir bölümü yanabilirdi. Tutuşan haymanın ateşini geceleyin yakın köyler görmüş, devrimcilerin ormanda ateş yakıp ısındıklarını sanmışlardı. Bu seferki haymanın altını kuru yaprakla döşediler. Yağmur sızmasın diye üzerine naylon örtü gerdiler. Tam uçurumun kenarında iri meşe ağaçlarının altında kurmuşlardı. Uçurumun karşı bölümünden yaban keçilerinin sesleri geliyordu. Burası çobanların ve köylülerin en az uğradığı kesimdi. Haymanın dışında bir ateş çukuru kazdılar. Çukurun etrafını uçurum kayalıklarından getirdikleri yüksek sallarla ördüler, bir kenarını açık tuttular. Artık geceleyin ateşin uzaktan görünmemesine özen gösteriyorlardı. Ali Haydar gece yaktıkları ateşin uzaktan görünüp görünmediğini kontrol etmek için doğuya ve batıya doğru 200 metre uzaklaşıp ateşe baktı. Görünmediğini, kamuflajın iyi olduğunu söyledi. O gece ateşe palamut gömdüler. Su ısıtıp hemen ateşin kenarında pro sabunuyla yıkandılar. Azeroğlu büyük bir kaya salını ateşte ısıttı. Isıyan salın üzerine kuru yaprak yaydı ve banyodan sonra üzerinde oturdu. Kuru dumansız odun alevleri yüzünü yalıyordu. Ormanın gece bekçileri değişik, renkli, ilginç seslerle bitmeyen bir uğultuya başlamışlardı. Ormanın bağrında haymada yaşamak mağaradan daha güzel. Tabii diye onayladı Azeroğlu. Yeşilliğin, toprağın ve binbir çeşit mahlukatın bağrındasın. Taş deliğinde olmaktan farklıdır. Yarın uçuruma inip yaban keçileri için pusu kuralım. Neyle kuracağız? Kırma tüfeğimiz yok dedi Azeroğlu. Deşt köyünün girişinde bir kaya var. Onun altında gizledim. 10-15 tane de mermisi var. Yarım saatlik yoldur. Yarın gider getiririm. Gece yarısı haymaya 4 kurt yaklaştı. 50 metre kala kurtlardan 2 tanesi uzun uzun uludu. Kurtların ulmasıyla uyanan Azeroğlu yanında uyuyan Ali Haydar'ı dürterek kaldırdı. Kurtlar geldi, kalk, haymaya iyice yaklaşmışlar. Ali Haydar irkilerek oturdu. Silahımız da yok, saldırırlar mı? Sürü halinde gelmişlerse saldırırlar. Haymanın kapısı yok, kapıdan girerler. Bir bomba patlatalım yaklaşırlarsa ya da ateş yakalım. Dur biraz dinleyelim. Az sonra iki kurt yeniden ulumaya başladı. Ali Haydar haymanın aralıklarından kurtların nerede olduklarını çıkarmaya çalışıyordu. Azeroğlu kapıdan baktı. 10-15 metre ileride kıpırdayan 3-4 karartı gördü. Gördüm, iyice yaklaşmışlar. 3-4 tane var, belki daha fazla. Kapıdan bakan Ali Haydar, evet ben de gördüm diyerek cebinden kibritini çıkardı. Haymanın kapısının önünde yaprakları yığdı, kibriti çaktı. Kurtlar haymanın yan tarafına doğru kaydılar. Nereye gittiler? Uzaklaştılar galiba. Ali Haydar haymanın yan tarafına geçip ormana baktı. Alev gözüne aldığı için bir şey göremiyordu. Azeroğlu geldi, aha işte oradalar, gel içeri girelim dedi. Ateş sönmüştü, kurtlardan bir tanesi ulumaya başladı. Açlar dedi Azeroğlu, altları üstleri belli olmaz, saldırabilirler. Büyük bir ateş yakalım dedi Ali Haydar. Odunlar ve ateş yeri haymadan 7-8 metre uzaktaydı. Ali Haydar hiç çekinmeden ateş yerine doğru yürüdü. Elinde hayma duvarından çıkardığı kalın ve uzunca bir sopa vardı. Bir odun da Azeroğlu çıkardı. Ali Haydar'ı izledi. Çok uzaklaşma, saldırırlar. Sigaramı yakmışım, saldırırlarsa bombayı patlatırım. Kibriti çak, bombayı patlatma. Hep hakim sınıfları mı ihtar edeceğiz? Bir kere de hayvanların hakim sınıflarını ihtar edelim. Odunları ocağa yığdı. Aralarını kuru yapraklarla doldurdu. Cebinde her zaman hazır bulundurduğu lastik parçalardan birisiyle tutuşturdu. Azeroğlu kurtları göremiyordu. Kurtlar gerilere doğru uzaklaşmışlardı. Odunların tutuşmasıyla birlikte Ali Haydar gülmeye başladı. Yanan bir odunu eline aldı. Bu meşaleyle kurtları arayacağım diyerek ormana daldı. Uzaklaşma, saldırırlar. Yanan odunu ağızlarına sokarım. Biraz uzaklaşmıştı ki alev söndü. Dumanlanan közlü odunla geri döndü. Ateşin başında oturdular, ormanı dinlediler. Hip-hop kuşunun şarkısı başlamıştı. Haymanın kapısını kapamadan yatamayız, uykuda saldırırlar. Haymanın kapısında ateş yakıp yatalım dedi Ali Haydar. Hem ateş yakıp hem de yatmak tehlikelidir. Bu sefer de öbür kurtlar basarlar. Deminki kurtlar insaflıdır. Saldırmadan önce uluyarak uyandırıyorlar seni. Öbürleri ise saldırdıktan sonra uluyorlar. Haymanın içinde yakalım. Haymayı yakarız. Haydar da aynı şeyi yaptı. Haymayı yaktık. Benim yöntemim farklıdır diye işe koyulan Ali Haydar, haymanın köşesine büyük bir sal yatırdı. Salın etrafına sallar dikti. Üstü açık, dört köşe bir sobaya benziyordu ocak. Yukarıdan bir duman deliği açtı. Sal sobanın içini kuru odunlarla aralıklı ördü, lastikle tutuşturdu. Soba sönerse ne olacak? Uyanır odun atarız. Uyanabilirsek tabii diyerek battaniyenin altına girdi Azeroğlu. Zaten sabaha iki saat var, bu ocak bir buçuk saat yanar. Azeroğlu'nun yanına uzandı Ali Haydar. Yarım saat sonra kurtlar yeniden ulumaya başladılar. Azeroğlu kurtları dinliyor, Ali Haydar ise horluyordu. 10 dakika sonra ulumalar kesildi. Yaprakları hışırdatarak içeri bir orman faresi girdi. Azeroğlu haymaya kurt girdi sandı. Yanındaki sopaya sarılarak kalkıp oturdu. Ortalıkta hiçbir şey yoktu. Köşede parlayan alev haymanın içini kesik kesik yalayarak aydınlatıyordu. Kalbi göğüs kafesini çılgınca dövüyordu. Kalkıp ateşe kuru odunlar attı. Ocağın yanında oturarak sabahı bekledi. Ortalık aydınlandığında Azeroğlu ocağın başında uyuyakalmıştı. Üst üste yığılan odun közü haymacıların uykusunu derinleştiriyordu. Rüyasında kurtlarla aynı sofrada yemek yiyordu Azeroğlu. Ocağın etkisi azalıp da sabah ayazı uykuculara ulaştığında uyandılar. İlk gözünü açan Azeroğlu oldu. Hop şşt, sabah oldu kalk diyerek Ali Haydar'ı uyandırdı. Ali Haydar battaniyesine iyice bürünerek sola döndü. Dönerken ocağı yak çayı koy kalkacağım diye mırıldandı. Azeroğlu su tenekesini alıp uçuruma indi. Sular pırıl pırıldı ve balıklar sürüler halinde seyrana çıkmışlardı. Bugün balık avlayalım diye düşündü. Uzayıp 5-6 kör ceviz kopardı. Yeşil kılıfından çıkardı, kırıp yedi. Güneş tüm haşmetiyle uçuruma egemendi. Tenekeyi doldurdu. Yavaş yavaş uçurumu tırmanmaya başladı. Kaya duldalarında küme küme fışkıran yeşil otların arasında bir yığın büyük mantar gördü. Çantasını çıkardı, topladığı mantarları doldurdu. Biraz daha tırmandı, kuzu kulağı topladı. Haymaya vardığında Ali Haydar dıştaki ocağı yakmıştı. Mantar kahvaltısı yapacağız aslanım. Abo ne kadar mantar toplamışsın, zehirli olmasın? Zehirli değil, üstelik en kaliteli uçurum mantarlarıdır. Bizim Azeriler bu mübarek nimete kövelek der. Etten farkı yoktur. Azeroğlu mantarları tuzladı. İçine tereyağı sürdü. Odun közünün üzerine dizdi. Ali Haydar torbasından ceviz içi çıkardı. Kuzu kulaklara sararak yemeye başladı. Ormanı kuş cıvıltısı basmıştı. Şu havaya bak. Oksijen zehirlenmesinden gebereceğiz dedi Azeroğlu. Kompradorlar bile böyle kahvaltı yapamazlar. Doğru dedi Azeroğlu. Bu nimetler de olmasa dağ hayatı çekilmez. Yaşam açısından da dağ hayatının çekilir hale getirilmesi gerekiyor. Uzun yıllar dağda yaşayacak insanlar için bu şarttır. Kaçışları da önler. İyi savaşmak ve iyi yaşamak ilkesini birlikte uygulamak en iyisidir. Azeroğlu ocağın kenarına boş bir çuval serdi. Torbadan ekmek, peynir ve şeker çıkardı. Bardak olarak kullandıkları küçük teneke kutuları suyla çalkalayıp sofraya koydu. Çayı doldurdu, közde pişen mantarları sofraya getirdi. Mantarın üzerine biraz tulum peyniri ekti. Ağaçtaki sincapları görüyor musun? Bizi seyrediyorlar. Sofranın kokusu ormanı iştahlandırdı. Güneşin sofrası derler buna. Kurtları çeken senin bu torbanın kokusudur diyerek güldü Azeroğlu. Ağız kenarlarından sıcacık, yağlı mantar suyu damlıyordu sofra çuvalına. Kuzu kulak ve taze soğandan yemyeşil olmuştu dişleri. Bu sofrada ne eksiktir biliyor musun diye sordu Azeroğlu. Pekmez. Yaklaştın, pekmez kadar tatlıdır ama biçim olarak benzemiyor pekmeze. Tahin elvası, yaklaşıyorsun ama biraz daha tatlıdır. Mesir macunu,